Ayrım 20, sayfa 261. Konuyu değiştirmek için kadınlara yaranmak kolay değildir Nihat dedim. Hatta karına sürpriz yaparsın, bakarsın makbule geçmez. Şaşırdım da ondan, yoksa sevindim elbette. Bakalım Derya ne diyecek bu işe, dedi Eda. Sonra Nihat'a döndü. Biliyor musun Nihat, bu genç kuşak çok şımarık. Ne laf anlıyorlar, ne laf dinliyorlar. Hep onların dediği olacak. Seninkiler de hemen arkadan geliyorlar. Kök söktürecekler sana yakında, haberin olsun. Şimdi babası bizimkine bir yolculuk armağan ediyor değil mi? Biz o yaşta delilere dönerdik sevinçten. Oysa o nasıl karşılayacak diye ödümüz patlıyor. Görüyorsun işte. Jüride ilgilendirmeyen konulara son verelim isterseniz, demek ihtiyacını hissettim. Bu konular beni de ilgilendiriyor, ilham dedi Jüride. Benim de sizinkilerin yaşlarında bir çocuğum var. Eda ile Jüride arasındaki sohbet hemen o ana kadar habersiz olduğumuz Jüride'nin çocuğuna kaydı. Kadınlar çocuklarını konuşurlarken Nihat'la ben iş dedikodusu yapmaya, piyasalardan söz etmeye başladık. Gece güzel geçiyordu ama en iyi yanı Jülide'nin hanlar hakkında olumsuz konuşmalarıydı. Bunu Eda'ya karşı Pekin Fuarı'na tek başıma gitmek istememde geçerli neden olarak kullanacaktım. Bora'ya olan aşkım bir yandan evliya sabrına sahip olmama neden olurken, öte yandan da beni giderek daha keskin bir makyavelist, bir stratejist, bir usta yalancıya dönüştürüyordu. Nitekim eve dönerken arabada Jülide'nin hanlar hakkında söyledikleri için ne diyorsun diye sordum. Biraz ayıp etti dedi, çok gereksizdi. Hanlar için böyle düşünen tek kişi o değil ne yazık ki. Zavallı Handan dedi Eda. Neden böyle bir tesir bırakıyor acaba insanlarda? Vallahi bilmiyorum ama negatif elektrik yaydığı kesin. Yayın evinde işine iyi asılıyor tamam da dış ilişkilerimizden uzak tutmaya çalışıyorum onu. Havalara mı giriyor, dikleniyor mu? Ne bileyim ben, üçüncü şahıslarla hep bir iletişim eksikliği yaşıyor nedense. Hiç fark etmemişim dedi Eda. Eda, sana bir itirafta bulunacağım ama asla söylemeyeceksin Handan'a, tamam mı? Sen söyleme diyorsan söylemem elbette İlhami. Pekin'deki kitap fuarından bir davetiye bekliyorum. Henüz Handan'a lafını dahi etmedim. İşi bağlamadan da söylemeyeceğim. 2 yıl önce Bulgaristan'la böyle bir temasımız oldu. Onun yüzünden iş yattıydı. Pekin fuarı ne alaka? Geçen sene Frankfurt fuarında tanıştım bu Çinlilerle. Çin'e kitap satabilirsek pazarın büyüklüğünü düşünsene. Handan'ın hiç mi haberi yok? Söyleyeceğim ama son dakikada. Aman Eda, sakın kaçırma ağzından. Kaçırmam dedi Eda ama biraz düşünceliydi, kimsenin arkasından iş yapmayı sevmediği için. Ertesi gün yayın evinde Handan'ın ilk işi bana akşamın nasıl geçtiğini sormak oldu. İyi geçti dedim. Nihat seni sordu ve senin son zamanlarda giderek güzelleştiğini söyledi. Nihat öyle mi dedi sahiden? Aynen. Ortağımın gözleri ışıldadı. Handan'ı mutlu ettikten sonra cep telefonumu çıkartıp oraya mesaj attım. Bu akşam spora gidiyorum. Arabada buluşalım. Yanıtın olumlu geleceğinden emin değildim. Dün akşamki buluşmamızı son dakikada iptal etmemi Bora herhalde ona olan kızgınlığıma vermişti. Bana gücenmiş olmalıydı ama şimdi düşünüyordum da Bora ile aramıza bir gecelik mesafe istemeden de olsa koymuş olmam bana iyi gelmişti. Öfkem yatışmıştı. Belki onun da bana haksızlık ettiğini düşünecek zamanı olmuştu. Tıpkı benim hayatta hiçbir şeyi olmamış bir gencin bir kapalı balkonu istemesini ertesi sabah uyandığımda hoş görmem gibi. Telefonum işaret verince mesajlarıma baktım. Gülen bir sarı güneş ve 2 adet S harfi. S, seni seviyorum düşmüştü cebime. Fırından çıkmış ekmek gibidir yeni basılmış kitap. Önce sıyırıp utancını aldılar. Yeniye yürek atışları kaldı korkaklığın. Tekin Gönenç. Derya'nın o yaz evine dönüşü vakit aldı. Mezuniyetlerini okullar kapandıktan sonra bin bir çeşit partiyle kutlayan sınıf arkadaşları Londra'nın yakınlarındaki çiftliklerde yaşayanların evlerinde de hafta sonu tatilleri geçirdikten sonra nihayet ailelerinin yanına dağıldılar ve Derya benim ısrarımla 1-2 değişik üniversiteye ön kayıt yaptırmış olarak İstanbul'a geldi. İş artık hangi üniversiteye kapak atabileceğini anlamak için sınavlarından alacağı notları beklemeye kalmıştı. İngiltere'de ve Amerika'da hiçbir üniversiteye girmeyi başaramadığı takdirde bir sene boyunca Türkiye'de staj yapıp seneye Türkiye'deki üniversiteleri deneyecek. Bunda anlaşmıştık. Karşılığında yaz aylarında ayağımın altına dolaşmayacak, tatil yapacaktı. Aklım sıra onu bu aradan uzak tutmaya çalışıyordum. Derya yaz tatilinde yayın evinde staj yapmıyordu ama haftanın birkaç günü yayın evine uğruyor. Bora'nın ona odunç verdiği kitapları okuyup bitirmişse onları geri getirme bahanesiyle arka bölüme dolanıyor. Bora ile laflıyor. Handan'la sohbet ediyor. Odamda biraz oturup gidiyordu. Aslında son zamanlarda çok kitap okumaya başlamış. Aralarında beğendiği birkaç kitabı çevirmemizi önermişti. Seçtiği kitaplar çok isabetliydi ve bir tanesini çevirtmeye karar vermiştik. Pek farkında değildik ama yayın evinde kızım kendi kendini yetiştirmeye başlamıştı. İşi ciddiye almaya başladığından beri de Handan'ın gözünde eski itibarını kaybetmişti. Handan herhalde yayın evindeki dengeleri bozmamak için benim ailemden bir ikinci kişinin zamanla söz sahibi olmaya başlamasından pek hoşlanmayacaktı. Bunu az çok belli etmeye başlamıştı. Derya'nın akşam gezmelerini ben onu kısıtlamaktan çok mesaisine ihtiyaç duyduğum elemanından iyi randıman alabilmek için hafta sonlarıyla sınırlamıştım. Cumartesi akşamları Bora ve arkadaşlarıyla müzik yapılan kulüplerde geziyor, eve sabahın erken saatlerine dönüyordu ama artık içim rahattı. Derya'dan Bora'nın takıldığı yerleri ve insanları, Bora'dan da kızımın hafta sonu alemlerini kontrol edebiliyordum. Temmuz ayının ilk haftalarını böyle geçirdik. Karanlığın içinden Temmuz'un 17'sinde kitapçı raflarında yerini aldığı gün bir şişe şampanya ile Bora'ya gittim. Bora henüz eve gelmemişti. Anahtarımla içeri girip şampanya kadehleriyle birlikte buzluğa koydum. Güzel bir müzik seçtim, bir sigara yaktım ve kanepeye yerleştim. Önce sabırla, sonra da giderek artan bir endişeyle sevgilimi bekledim. Yarım saat sonra artık kanepede oturmuyor, kafesine kapatılmış sinirli bir aslan gibi dört dönüyordum evin içinde. Bora benden 40 dakika sonra geldi. Kapıyı açarken, "Nerede kaldın? Söylemiştim geleceğimi, telefonu da açmadın," diye söylendim. Elindeki poşeti bana doğru salladı. Sokağın gürültüsünden duymadım telefonu. Beyoğlu'ndaki tüm kitapçılara girip her birinden bir tane kitap aldım, bak. Poşette 6-7 tane karanlığın içinden vardı. Onları büyük bir özenle oturma odasındaki rafa dizdi. Bir tanesini de başın ucundaki komodine bıraktı. Mutfağa koşup buzluğa koyduğum şampanya şişesini ve kadehleri alıp geldim. "Kutluyoruz, gel buraya." Yanıma geldi, şişeyi elimden alıp açtı, kadehlere doldurdu. Sarışın içki sabun köpüğü gibi köpürerek döküldü kadehin birinden. Parmağımla akan damlaları durdurup ıslak parmağımı parfüm sürer gibi kulaklarının arkasında sürdüm Bora'nın. "Senin şerefine, kitabının şerefine, hayatıma girmenin benim olmamın şerefine," dedim. Gözlerimin içine baktı. "Hayatımı, kaderimi ve beni değiştirmenin, bana dünyadaki güzellikleri ve mutluluğu tattırmanın şerefine ilham," dedi. "Kitap dahil olmak üzere hepsini sana borçluyum." İçkilerimizden birer yudum aldık, sonra öptüm onu. Sevgiyle, tutkuyla ve her zamanki gibi şefkatle öptüm. Biraz sonra kadehlerle birlikte halının üzerindeydik. "Bora, içeri geçelim," dedim biraz uzanarak. "Ya da en kısa zamanda bu odaya çok kalın tüylü bir halıyı alalım. Yoksa bir gün doğrulamayacağım yerden." Gülerek toparlandık. Şişemizi alıp yatak odasına geçtik. Müzik çalarda Puccini'nin La Bohème'nin, Çegalida'nın Manina Arsayası çalıyordu. Rodolfo'nun sesi yüreğime işliyor, şampanyadan ve mutluluktan başım dönüyordu. Bora'nın sarhoşluğunda ise baskıdan yeni çıkmış kitabının etkisi vardı kuşkusuz. Başucunda duran Musa'yı bir ara elini almış, burnuna götürüp koklamıştı. "Fırından yeni çıkmış ekmek gibidir yeni basılmış kitap," demiştim. "İşte Hatice, mis kokulu, insanın yiyesi gelir." Fırlamış oturma odasında rafa dizdiklerini de toplayıp yatağa taşımıştı. Her birini tek tek koklamak, ellemek için. O akşam kitaplarla birlikte sevişiyorduk. Kimi eziliyor, kimi yırtılıyordu aramızda. Hiç aldırmıyordu. Kitapları yüzüne, gözüne, göğsüne sürüyor, öpüp kokluyor, havaları atıp tutuyordu. O derece coşkuluydu başarısından dolayı. Ne kadar zaman geçti hiç hatırlamıyorum. Hırpalanmış kitaplar, pike, artık boşalmış şişe ve biz bir yumak olmuş haldeydik ki kapı çalındı. İkimiz de aynı anda doğrulduk yatakta. "Kim geldi?" dedim. "Bilmem, kimseyi beklemiyorum." Kapı bir iki kere daha çaldı. Bora yataktan indi, çarşafı sarılarak parmak uçlarında kapıya yürüdü. "Kim o?" diyen sesini duydum. "Bir dakika," dedi. Koşarak içeri geldi. Yüzü kül gibiydi. "Derya kapıda, Derya. Açma. Olmaz ki," sesimi duydu. O üzerine aceleyle rastgele bir bluzumu, bir tişört geçirirken ben oturma odasına fırlayıp yerdeki ayakkabılarımı, çoraplarımı, kemerimi, sehpanın üzerindeki telefonumu kucaklayıp yatak odasına geri döndüm. Bütün bunlar belki bir dakikanın içinde oldu. Yatak odasının kapısını kapattı Bora. Sokak kapısını açmaya gitti. Ani bir kararla peşinden koştum. Açma demek için ama geç kalmıştım. Kızımın sesini duyunca parmak uçlarımı yürüyerek odaya girdim. Konuşulanları duymak için kapıyı aralık tuttum. "Rahatsız etmedim ya," diyordu Derya. "Yardım etsene." "Tutamıyorum, çok büyük." "Nereye zahmet ettin? Hiç gerek yoktu." "Aa, olur mu bu? Senin sevgili arkadaşının, senin de kitabın sayılır. Ben de bu süper olayın şerefine sana bir süvenir getirdim." "Çok düşüncelisin, teşekkür ederim." Bir sessizlik, sonra Derya'nın sesi. "Beni buyur etmeyecek misin Bora?" Bora'nın sesi. "Şey, ev biraz dağınık, beklemiyordum hiç. Nasıl buldun adresimi?" "Nadiden aldım. Dağınıklığa alışığım ben. Sen bizim odaları görecektin okulda." "Derya, sana ikram da yapamayacağım. Keşke haberli gelseydin de hazırlıklı olsaydım." "Boş ver be Bora. Tıpkı annem gibi konuştun ha. İkram istemiyorum. Şunu tutsana ucundan, düşecek şimdi." Ayak sesleri, yine Derya'nın sesi. "Aa Bora, bu müzik babamın en sevdiği parçadır. Durmadan kafa ütüler bununla evde. CD'lerin nerede senin?" "Şuradalar," ayak sesleri. "Rusticana, Cavaliere, Albinoni, Bach." "Ne bu be? Evime gelmiş gibiyim," gülüyor Derya. Babam mı mecbur ediyor seni bunları dinlemeye? Ha? Sende hiç pop, caz falan yok mu? Derya ben... Bak bu çerçeveyi şuraya as, değil mi? Aa, senin evin bu küçük hayvanat bahçesi. Ne çok hayvan toplamışsın böyle. Çocukluğundan mı kaldılar? Bakalım kitaplarına. Şunu ben de okudum. Şiirler, aynı sıkıcı Bora'ya. Babamın şairleri bunların çoğu. Yok mu kontemporary? Nasıl derler? Yani şey, modern gençlerin yazdığı filan. Bir uzun sessizlik daha. Bora neyin var? Birim var yoksa içeride? Şey Derya, habersiz geldin ya. Yatak odanda birini saklıyorsun sen. Baskın mı yaptım yoksa? Yok, kimse yok. Göster o zaman. Bana yatak odanı göster. Kapıyı usulca kapattım. Odadaki iskemleyi kapının tokmağının arkasına yerleştirdim. Duyabilmek için kulağımı kapıya dayadım. Derya kusura bakma, haberim olsaydı. Ayak sesleri yaklaştı. Dur, dur gitme oraya. Evet, evet içeride biri var. Sevgilin mi? Sessizlik. Gelsin tanışalım. Kızımın sesinde coşkulu tını yok artık. Olmaz, başka zaman. Ha, şimdi anladım. Ben şey üstüne geldim. Sorry. Hayır ama tanıyor muyum? Ofisteki kızlardan biri mi? Vallahi değil. Bu kadar saklandığına göre evli falan mı yoksa? Sizi bir gün tanıştırırım ama şimdi olmaz lütfen. Aklımın ucuna bile gelmedi sevgilin olacağı. Çünkü hiçbir akşam yanında öyle biri yoktu. Madem sevgilin vardı niye ortaya çıkarmadın hiç? Bana çok uzun gelen bir sessizlikten sonra neyse ben bunu getirmeye gelmiştim. Yani sürpriz yapmaya, sürprizi sen yaptın. Kapağın çok güzel olmuş, tebrik ederim. Ben gideyim dedi Derya. Haftaya çıkarız arkadaşlarla dedi Bora. Keşke telefon etseydim önce. Kızımın sesi giderek duyulmaz oluyordu. Ben biliyordum adım gibi. Şu anda pişmandır geldiğinde. Gözyaşlarını zor tutuyordur. Dudaklarını sarkıtmıştır ve hafifçe titriyordur alt dudağı. Kapıdan çıkar çıkmaz ağlamaya başlayacak. Hayatın ilk kalp kırıklığı, ilk hicranı. Yatağa oturdum. Bora Derya'ya bir şeyler söylüyordu. Duymadım. Yüzüm ellerimin arasındaydı. Gözyaşlarım parmaklarımın arasından sızıyordu. Bora odaya döndüğünde beni yatağın üzerinde bir yerim çok fena ağrıyormuş gibi öne arkaya sallanırken buldu. Yavaşça başımı kaldırıp baktım. Bora neredeyse yarı boyunda, kırmızı bir çerçeve içinde, kitap kapağının büyütülmüş ve üzerine kırmızı kalın bir keçeli kalemle bol şans yazılmış afişini tutuyordu. Eve girdiğimde mutfakta buz çıkartıyordu Derya. Kızım babasına içki mi hazırlıyor yoksa diye sordum. Kendini hazırlıyor. Derya, hayrola kızım, bayram değil seyran değil. Sen ne zaman içki içmeye başladın böyle? Kafam bozuk baba. Koy bakayım buzu gerisin geriye, olmaz. Boynunu büküp yüzüme baktı. Bebeğim tamam büyüdün. Bir partiye gidersin, bir kutlama vardır. Biraz şarap içersin anlarım. Senin yaşında bir kız evde oturup kafa çekmez. Görmeyeyim bir daha. Baba bugün bir kutlama vardı. Etrafa bakındım şişeyi gördüm. Beyaz şarap, içmiş bir kadeh. Üzerine buz ilave ederek. Ne kutluyorsun? Kalbimin kırılmasını çat diye tam ortadan. Yanına gittim, sarıldım kızıma. Hiçbir şey sormadım ama o anlattı. Aşık olduğum çocuğun bir sevgilisi olduğunu öğrendim bugün. Demek ki bu sevdadan vazgeçmenin zamanı gelmiş. Sen ne derdin bana hep? Vazgeçmek yok. Başarana kadar Baba neydi o laf? Azmetmek. Hah, ondan yapacağım işte. Yılmak yok. Yolumdan dönmek yok. Öğrenmeliyim kim o sevgili. Neden beni değil onu tercih ediyor. Ben ne yaparsam beni sever. Derya zorla güzellik olmaz. Etrafına bakacaksın ve göreceksin ki senin sevgine layık onlarca çocuk var etrafta. Bak yakında seyahate gidiyoruz. Belki uçakta yanına çok hoş bir genç oturur. Olmadı üniversiteye başladığında bir de bakmışsın sınıfında yakışıklı hoş biri var. Ben yakışıklı birini istemiyorum. Tamam gözlüklü sivilceli sıska biraz da kambur biri var. Benim şuram acıyor. Eliyle göğsünü gösterdi Derya. Sen alay ediyorsun. Alay etmiyorum. Sadece senin kadar ciddiye almıyorum. Sen aslında aşık falan değilsin. İnan bana sadece kafaya taktın bunu. Gurur meselesi yaptın. Hepsi bu. Baba şu yayın evinde arka odada çalışan kızlar. Onların sevgilisi var mı? Gaye evli. Geçen yıl evlendi. Yasemin'in bir sevgilisi var. Kim? Sporcuymuş galiba. Boylu postlu bir genç. Bir iki kere onu almaya gelmişti o zaman gördüm. Ya Bora'nın? Varmış işte söyledin ya. Benim neyim eksik baba? Sadece aklın dedim. Aklımı kullanacağım artık. Onun hayatındaki kızı öğreneceğim ve ona göre hareket edeceğim. Nasıl bulacaksın? Gerekirse evinin önünde bekler görürüm nasıl biri. Sırtından buz gibi ter boşandı. Derya duymamış olayım. Asla kendini böyle küçük düşürmeyeceksin. Asla. Gel çıkalım şu mutfaktan. Annen nerede sahi? Derneğinin konseri vardı. Seni bekledi bekledi gitti. Çok kızgın olacak döndüğünde haberin olsun. Hay Allah diye alnıma vurdum elimi. Tamamen unuttum yahu. Sen niye gitmedin annenle? Hiç havamda değildim. Moralim bozuktu dedi Derya. Kızımın koluna girip salona yürüttüm onu. Bora Eskişehirliydi değil mi baba? Galiba. Acaba eski bir okul arkadaşı falan mı? Hani insan ilkokulda aşık olur ya. Bak güzelim dedim. İlk aşk sabun köpüğü gibi bir şeydir. Biraz da inattır biliyor musun? Takıntıdır. Gençler yaşamaktan çok hayalini kurarlar ilk aşkın. Rüzgar gibi gelir geçer. Aslında 25'inden önce aşk nedir? Pek anlamaz insan. Şarap gibidir çünkü aşk. Tadına varmak için olgunlaşmak lazım. Ayrıca esas aşk, has aşk, olgun çağda gelendir ki vurgun yemiş gibi olur insan, feleğini şaşırır. Baba sen ne bilirsin ki aşka dair? Annemden başkasına aşık olmadın ki. Aa oldun mu yoksa? Saçmalama, gel sana aşka dair bir müzik dinleteyim dedim. Kızılmadan Butterfly'ın aryasını koyup bulup koydum CD çalara. Odayı Kirete Kanava'nın kristal sesinden perde perde yükselen aşk acısı doldurdu. Derya kanepenin ucuna kıvrıldı, bacaklarını kendine doğru çekip çenesine dayadı. Müziği dinlerken ağlamasını bekledim ama ağlamadı. Gözlerini kapatmış o gün uğradığı hayal kırıklığını bir kez de soprano ile birlikte yeniden yaşıyordu herhalde. Bense Bora'nın evini satıp ona bambaşka bir yerde ev almanın ve adresini saklı tutmanın zamanının geldiğini düşünüyordum. Bir an evvel Çin yolculuğundan döner dönmez.